Ayrım 37, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 432. 22. gün, 7 Mart 2011, Pazartesi. Telaşla aşağıya inip sabahın erken saatinde televizyonu açtım. Korktuğum gerçekleşti. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Profesör Doktor Yalçın Küçük, Oda TV çalışanları Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız, Coşkun Musluk ve Sait Çakır sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nöbetçi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi İbrahim Balık, Yalçın Küçük'ü örgüt yöneticiliği suçundan, diğer şüphelileri ise örgüt üyeliği suçundan tutukladı. Tutuklamaların ardından basın mensuplarına Doğan Yurdakul'un sözlerini avukatı Tugay Topbaş açıkladı. Topbaş müvekkili Yurdakul'un kararın ardından hukuk iflas etmiştir. Önemli olan kamuoyu vicdanının iflas etmemesidir. Biz kendimizi kamuoyunun vicdanına teslim ediyoruz dediğini söyledi. Sorgulanan 5 ismin salı günü Silivri cezaevine nakledilecekleri öğrenildi. Haberi okuyan spikeri duymuyorum artık. Doğan Yurdakul, adını çok önce duymuştum, tanışmamız yıllar sonra oldu. 1980'li yılların sonundaydı. 2000'e doğru dergisinde Çelebi mahlasıyla mizahi yazılar kaleme almaya başladı. Hasan Yalçın'a sormuştum, kim bu diye. Doğan Yurdakul dedi. Paris'te yaşıyordu, sürgündü. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. Aydınlık gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında 280 yıl ceza isteniyordu. 10 yıl sürgün hayatı yaşadı. Doğan Yurdakul eski bir aydınlıkçıydı. Yıllar eski örgütüyle aralarına mesafe koysa da aydınlıkçıların Doğan Yurdakul'dan hep saygıyla bahsetmeleri ilgimi çekiyordu. 12 Mart 1971 darbesinin kurduğu işkence tezgahlarında konuşmayan iki isimden biriydi. Efsane gibi anlatıyorlardı. Doğan Yurdakul 12 Mart 1971 darbesinden sonra 2,5 yıl Mamak cezaevinde yattı. İyi, adil, vicdanlı kişiliği her ortamda büyük saygı duyulmasına neden oldu. Mamak'ta koğuş ağası yapıldı, hem de Yılmaz Güney'in desteğiyle. Deniz gezmişlerin yoldaşıydı, sırdaşıydı. Bunları ne yazdı ne konuştu. Bugün 70 yaşına yaklaştı. Son yıllarda hastalıklarıyla boğuştu hep. Teşhisini ben yaptım. 12 Mart 12 Eylül zulmünün hastalıkları bunlar. Bir kuşağın hepsini öldüremediler. Çoğunluğunu da hasta bıraktılar. Yıllar geçince ortaya çıktı bu sinsi hastalıklar. Doğan Yurdakul'u şimdi yine cezaevine atıyorlar. Dün devletti. Bugün devleti ele geçirmek isteyen cemaat. Suçu büyük çünkü o gerçeğe sevdalı. O da TV'nin Doğan abisi. Çocuklar haberlerle ilgili ne zaman ikircikli bir duruma düşse Doğan abilerine telefon açarlardı. O da TV'nin sağduyusuydu. Siteye çok zaman ayıramıyordu. Eşi Güngör Hanım da hastaydı. Sık sık hastaneye gidiyorlardı. Ankara'ya son gittiğimde yemeğe çıkmıştık. Ben, Doğan ve Güngör. Ne çok gülmüştük iklim bayrakların anlattıklarına. Espriler yapmıştı Doğan abi ardı ardına. Güngör günler sonra ilk kez kahkaha atmıştı. Şimdi yazıyorlar, konuşuyorlar. Varan iki kasetiyle Baykal'a şantaj yapacakmışız. Biz bu kirliliğe ne kadar uzağız. Doğan, Güngör nasıl şaşırıyorlardır bu olan bitene. Bize bu kadar uzak fenalıkları nasıl bize bulaştırmaya çalışırlar. Şimdi cezaevinde. Doğan, Güngör için acı çekiyorum. Halk TV'yi almak istemeseydim bunlar olmayacaktı. Bu hain tezgah kurulup içeri atılmayacaktık belki de. Birkaç gündür içimdeki ürpertinin nedeni bu tertemiz insanların bu pis tezgaha alet edilmeleri. Doğan Yurdakul gibi bir entelektüelin kasetle masetle ne işi olabilir? Hiç utanmadan korkunç bir hırçınlıkla yazıyorlar. Son yıllarda üzerinde çalıştığı Türkçe-Fransızca sözlüğü bitirmeye çalışıyordu. Biz cezaevine atılınca Oda TV ile yakından ilgilenip tüm zamanını siteye vermeye başlamıştı ve Oda TV'ye yapılan ikinci operasyonda şimdi Silivri zindanına atıldı. Oda TV'nin yayında olmasını istemiyorlar, belli. Türkiye tarihinde hangi yayın kuruluşunun 7 çalışanı 2 hafta içinde cezaevine atıldı? Medya bunu görmüyor, medya aptallaştırıldı, düşünme melekelerini kaybetti. Varan iki yalanıyla kandırılıverdi. Sadece polisin sızdırdıklarını, iddianameyi değil, sanıkların savunmalarını da haber yaptığımız için mi Ergenekoncuyuz şimdi biz? Silivri duruşmalarında neler olduğunu, gazete manşetlerine çıkarılan haberlerin gerçekle hiç ilgisi olmadığını delillerle yazdığımız için mi Ergenekoncuyuz? Bırakın gazeteciliği bir yana, vicdanı olan insan Silivri'deki hukuk katliamını nasıl görmez? Ergenekon sanıklarının çoğunu tanımayız. Tanıdıklarımızla ya mahkemeliyiz ya da dargınız. Ama bu bizim meseleye kişisel bakmamıza neden olabilir mi? Gazeteci eline aldığı kalemi kişisel egosu, nefreti, çıkarı için kullanır mı? Ne kadar ayıp. Ayıp yetersiz aslında, zalimlik bu. Türkiye'deki karanlık gladyo faaliyetlerinin ortaya çıkmasını Oda TV istemez mi? Bu konuda en çok kitabı, haberi kim yaptı? Reis, Gladio'nun Türk tetikçisi, Bay Pipo neyi anlatıyordu? Binbaşı Ersever'in itirafları, Behçet Cantürk'ün anıları neyi ortaya çıkardı? Bizim gerçekleri ortaya çıkarmak için çırpındığımız o günlerde onlar yoktular. Gazeteci arkadaşlarımız Nedim, Ahmet onurumuz diye slogan atıyorlar. Ne güzel, tabii ki onurumuz. Ya Doğan Yurdakul? Hayatını mesleğine adamış, yılmamış, yorulmamış Doğan Yurdakul onurunuz değil mi? Bilmiyor, tanımıyorlar mı? Kitaplarını da okumadılar mı? O daha büyük kabahat değil mi? Ya Yalçın Küçük? Yürüyenlerin, ekranda konuşanların ağzında Yalçın Küçük'ün de adı yok. Yalçın Küçük'ün yazılarıyla olduğu kadar yaşamıyla da tarih yazdığını görmüyor, anlamıyorlar. Kusura bakmasınlar, Korsakov hastası gibiler. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Köksüzlüğün kurumak olduğunu bilmiyorlar. Bu nedenle ufak bir esintiyle nerelere savruldu kimi meslektaşlarımız? Evet, bu süreci kavrayamadılar. Cemaatin tuzağına düştüler. Faşizme giden yolun taşlarının nasıl döşendiğini analiz edemediler. Hayatın gerçeğini, pratiğini göremeyip kafalarındaki kurguya inandılar. Kimi hala kabul etmek istemiyor. Oysa arşın Silivri'de, gelip duruşmalarda görebilirler. Oda TV çalışanları kasırganın önüne çıktığı için kötü çocuk oldu. Rahatsız ettik, düzeni bozduk. Adımız uyumsuza çıktı, kabulümüzdür. Hele dönekler, en çok onlar kızdılar Oda TV'ye. Bir döneyi döndüğü yerde ısrar edenler çok öfkelendirir. Dönek nasırlaşmış vicdanının etkilenmesinden korkar. Çünkü bizim topraklarda döneklik akılla değil, duygusal nedenlerle, maddi olanaklar için olur. Dönek ister ki herkes kendi gibi olsun. Ama hayır, birileri inadına yanlışlığını yüzüne çarparsa, erdemin bayraktarlığını yaparsa, dönek hemen nefret duygusuyla harekete geçer. Çünkü hayatının merkezine kötülüğü koymuştur, yok edici olma misyonu edinmiştir. Oda TV'ye kin duymasının sebebi budur. İster ki tüm Oda TV çalışanları cezaevine atılsın, Oda TV kapansın. Dönek yıkıcıdır, ilk yıktığı kendi akıl namusudur aslında. Biz bunları biliriz, dönek de bizim bildiğimizi bilir. Ama döneğin derdi biz değilizdir, kendisidir. Hesaplaşmayı aslında bizim üzerimizden kendisiyle yapar. Biz sadece döneğe ayna tutarız, dönek de aynayı kırmak ister, hepsi bu. Doğan Yurdakul dönek olmadı, düşüncenin namusuna inandı, inandıklarını yazdı. Avukatla haber göndermiş biz hapistekilere. Benim için endişelenip ortalığı ayağa kaldırmasınlar. Ben iyiyim. Benim cezaevi tecrübem var. Onlar kendilerine baksın. Eğer bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyorlarsa bir tesbih göndersinler, tamamdır. Bir şiir gönderiyorum üstadıma Can Yücel'den. Kan yasası bu insanın. Üzümden şarap yapacaksın. Çakmak taşından ateş ve öpücüklerden insan. Can yasası bu insanın. Savaşlara, yoksulluklara ve binbir belaya karşın ille de yaşayacaksın. Yaşayacağız inadına, hayat sürüyor Silivri'de. Dışarıda en sevmediğiniz gün sorusuna çoğunluk pazartesi yanıtını verir. Cezaevinde benim en sevdiğim gün pazartesi. Hafta sonu iki gün boyunca dışarı çıkamıyorsunuz, oysa pazartesi iki saat bilgisayar hakkınız var. Dipnot, ne yazık ki bilgisayar hakkı hukuki bir takım gerekçeler gösterilerek mahkemenizden karar getirin gibi elimizden alındı. Bu hak bir yıl sonra 15 Mart 2012'de yeniden verildi. Bilgisayar odasına gidiyoruz. Öyle hemen bilgisayar deyince internet bağlantısı aklınıza gelmesin. Sadece iddianameleri, duruşma tutanaklarını okuyabiliyorsunuz. O da elinizde bunların CD'si varsa ya da yazı yazabiliyorsunuz. Oktay Yıldırım'da duruşma tutanakları var. Ben onu okuyorum. İlk günden başladım. Esas No 2008 Taksim 209 Celse Tarihi 20 Ekim 2008 Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, üyeleri Hasan Hüseyin Özese, Sedat Sami Haşıloğlu, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın. Ergenekon'da toplam 15 iddianame var, bizimki henüz hazırlanmadı. Okumaya başladığım 86 sanıklı 1. Ergenekon davasının iddianamesi 2455 sayfa, 56 sanıklı 2. iddianame 1909 sayfa ve 52 sanıklı 3. iddianame 1454 sayfaydı. Sanırım bu bile bir dünya rekoru. Niye bu kadar hacimli acaba? Böyle bir hukuki metin olabilir mi? Ne bulunduysa iddianameye konulmuş sanki. Bakınız, 10 yıllık DP iktidarını yargılayan, ki sanık sayısı 400'ün üstündeydi, yassıada iddianamesi sadece 312 sayfa. 1980 darbesinden sonra açılan 580 kişinin yargılandığı MHP iddianamesi 975 sayfaydı. MSP iddianamesi ise 200 sayfaydı. Ergenekon iddianamesinin bu derece hacimli olmasının anlamı neydi? Ne derin bir örgüt ki sayfalara sığmıyor mesajı mı vermek? Ya da işin içinden çıkılmasının istenmemesi mi? Say, neden binlerce sayfa? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki JFK suikastını araştıran Warren raporu 26 ciltti ve içinde hiçbir şey olmadığı sonra ortaya çıktı. Biliyordum, unutup gitmişim. Duruşma tutanaklarına bakınca dikkatimi çekti. Ergenekon davasına bazı kişiler müşteki, şikayetçi olarak katılmak, bulunmak istemişlerdi. 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da katledilen Musa Anter'in oğlu Dicle Anter. 5 Temmuz 1991'de Diyarbakır'da kaçırılıp öldürülen Vedat Aydın'ın eşi Şükran Aydın. 3 Kasım 1994'te İstanbul'da kaçırılıp öldürülen Savaş Buldan'ın eşi Pervin Buldan. Diyorlardı ki, iddianamede sanıkların içinde bulunduğu suç örgütü tarif edilirken, bu örgütün uzun yıllardır devlet içerisinde örgütlenerek faaliyet yürüttüğü, belirledikleri siyasi hedefler doğrultusunda birçok kanlı eylem ve cinayet gerçekleştirdikleri, yine örgüt üyelerinin devlet üst yönetiminde görevde oldukları ve görevde oldukları süre zarfında bu faaliyetlerini illegal bir şekilde sürdürdükleri gözetilmektedir. Cinayetlerin faili hala meçhuldür. Sanıkların kurucusu, yöneticisi ve içinde bulundukları suç örgütü tarafından bu cinayetler işlendiği iddianamede yer almıştır. Babası, eşleri, çocukları öldürülmüş bu insanlara ne diyebilirsiniz? Hala devlete, adalete inanmalarına bir söz söyleyebilir misiniz? Fakat hepsi kandırıldı. Şimdi aynı iddiayla ben de Silivri cezaevindeydim. Oysa Musa Anter'in, Vedat Aydın'ın nasıl öldürüldüğünü ben ortaya çıkardım. Açın bakın Binbaşı Ersever'in itirafları kitabına. Katillerin kimler olduğunu açık açık ben yazdım. Yıl 1994. Bu kitabım nedeniyle bazı ödüllere layık görüldüm. Bunlardan biri de Musa Anter ve Basın Şehitleri ödülüydü. Faili meçhullerin ortaya çıkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nda ifade verdim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tanıklık yaptım. Şimdi ben Ergenekon terör örgütü mensubuyum, öyle mi? Dicle Anter, Şükran Aydın müşteki olacak, öyle mi? Pervin Buldan da müşteki olacak, öyle mi? Behçet Can Türk'ün, Adnan Yıldırım'ın, Savaş Buldan'ın kaçırılıp öldürüldüğüne ilişkin ayrıntıları basında ilk ben yazdım. Korka korka yazdım. Devleti çıplak gördüm dedim. Açın bakın Behçet Can Türk'ün anıları kitabımı. Yıl 1996. Daha Susurluk'taki o malum polis mafya politika işini patlatan trafik kazası olmamıştı. Aradan yıllar geçti. Cinayetler unutulmasın diye 2009'da BDP milletvekili Pervin Buldan'ı, eşinin katilini bulamadığımız sürece kimsenin ona bir söz söylemeye hakkı olmadığını hem de Hürriyet'te yazdım. Telefonla aradı, teşekkür etti. Şimdi ben Ergenekon terör örgütü üyesiyim, öyle mi? Pervin Buldan müşteki, öyle mi? Ahmet Türk, Osman Baydemir, Sebahat Tuncel, Akın Birdal da müşteki olmak istediler. Oysa ne faili meçhul cinayetler konusunda ne de yapılacak suikastlar konusunda iddianamede suç isnadında bulunmaya yetecek bilgi, belge, kanıt var. Erzurum suikast timini yazdım. Adı geçenler çoktan tahliye edildi. S1 timi hepsi bırakıldı. Silivri'de tetikçi yok. Hepsi tahliye edildi. Peki kim, nasıl aldatmıştı herkesi? Başta Taraf Gazetesi olmak üzere liberaller ve cemaat medyası, yani özel yetkili gazeteler. Evet, Kürtleri de oyuna getirdiler. Kürtler de sanmıştı ki derin devlet Ergenekon süreciyle ortaya çıkarılacak, failler tek tek bulunacak, devlet içinde yuvalanmış karanlık hücreler açığa çıkacak. Sadece gazete manşetleri, haber spotlarıyla asrın davasını takip etmenin sonucuydu tüm bu safça iyi niyetli beklentiler. Teorisizliktir bunun adı aslında. Teorisi olmayan her siyasal hareket böyle yalpalar sonuçta. Evet, demek Kürt kardeşlerimiz müşteki olacaktı. İyi ama ben PKK Öcalan'la ilişkili olduğum için bu davaya dahil edildim. İddia öyle. Bu işte bir karışıklık yok mu? Öldürülenler de, öldürülmek istenenler de ve içeri atılan ben de Öcalan'ın direktifiyle hareket ediyoruz. Ve Kürt kardeşler hala bu Ergenekon meselesini anlamıyor. Ergenekon operasyonunun okyanus ötesi güçlerin tezgahı olacağını analiz edemiyor. Ne yazık ki bu çevrelerin Türkiye ve dünyaya yönelik nitelikli bir değerlendirmesini hiç görmedim. Bunun sebebi başka bir kitabın konusudur. Gerçek şu ki Kürtler kafalarında ülkeyi ikiye böldüler. Batı yakasının meselesiyle pek ilgili değiller. Bu nedenle Ergenekon sürecini tahlil etmediler, edemediler. Belki etmek istemediler. Üniformalı asker kötüdür, katildir gibi basit ve acımasız ön yargı bataklığından çıkamıyorlar. Türk ordusunun soğuk savaş döneminin bitimiyle ideolojik dönüşümünü kavrayamadılar. Bunu değerlendirmeden Türkiye analiz edilebilir mi? Balyoz, kafes, Poyrazköy, internet andıcı, amirallere suikast vesaire mevcut iktidarın cemaat medyasının söylemiyle ele alınabilir mi? Böyle yüzeysel politika yapılır mı? İdeolojik mücadele salt milliyetçilik temelinde yürütülüyorsa ne yazık ki bu bakış açısından kurtulunmaz. Ergenekon Kürt aydını için sadece öç alma davasının adıdır. Emperyalizm, gladyo teorisi yapılmadan tarafın yalan haberciliğiyle süreç tahlil edersen serseme dönersin maalesef. Aynı değerlendirmeyi Ermeni kardeşler için de yapabilirim. Örneğin Hrant Dink ile Etienne Mahçup ya da aynı ideolojik temelde görmek ne büyük hata. Taban tabana zıttılar. İkisi de Ermeni diye yoldaş oldular kanısı hakim. Hayır değillerdi. Biri sosyalistti, diğeri liberal. Hrant Dink ne kadar bizdense Mahçupyan o kadar bize uzaktır. Milliyetçilik kör eder. Agos sırf Ermeni olduğu için ideolojik olarak birbirine zıt gazeteci genel yayın yönetmeni yapıyor. Sonra bu Ergenekoncular milliyetçi söylemi dışına çıkamıyorlar. Ne yazıyor İncil'de? Kardeşinin gözündeki çöpü görürken kendi gözünde bir odun parçası bulunduğunu hissetmiyorsun. O da TV ne Türkçüydü ne de Kürtçü. Yazı yazanlar arasında bu eğilimde olanlar yok muydu? Vardı. PKK'ya ateş püskürenler de vardı. BDP'ye sıcak bakanlardı. Örneğin Müyesser Yıldız Türk milliyetçisi bir gazeteciydi. Ama son operasyonla tutuklanan Oda TV yazarı Coşkun Musluk da Kürt sorununa daha duyarlı yaklaşan bir akademisyendi. Oda TV'nin sloganı şuydu: "Bırakınız yazsınlar, bırakınız konuşsunlar." Biz bu yayın çizgimizden hiç taviz vermedik. Öcalan'ın açıklamasını da yayınladık, Genelkurmay açıklamasını da, halkın haber alma hakkını savunduk. Şimdi Coşkun Musluk da, Yalçın Küçük de, Müyesser Yıldız da PKK'lı olma iddiasıyla cezaevinde. Yandaş medya ise bize milliyetçi, ulusalcı diyor. Kim doğru? Bir nolu cezaevinde Ergenekon tutukluları ile Çek senet suçundan gelenler var. Çek senet tutuklularını koridorda gördüğümde aklıma kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı ekonomi diye televizyonda bağıran Profesör Doktor Osman Altuğ hocam geliyor. Silivri'deki Çek senet tutuklularının çoğu garibandı. Sordum, kimi para karşılığı, kimi habersiz patronları tarafından bu işe sokulmuşlar. Adlarına Çek senet yapılmıştı. İşte Türkiye ekonomisinin somut gerçeği buydu. Koğuşlar tıklım tıklım mali suçlardan yatan tutuklularla dolu. Ne diyorlar? Türkiye ekonomisi hızla gelişiyor. Sık sık mali af çıkarsalar da yasayı değiştirseler de cezaevindeki Çek senet tutuklu sayısı hızla artıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden moral veren mektuplar geliyor. Gönderenlerin bazılarını kader mahkumları oluşturuyor. Geçmiş olsun diyorlar. Allah'ın izniyle çıkarsınız temennisinde bulunuyorlar. Hepsi de cezaevi kütüphanesinde bir kitabımı okuyarak beni tanıdıklarını yazıyor. Kitap kader mahkumlarının en iyi dostu cezaevinde. Benim de en iyi arkadaşım onlar olacak. Bugün Gogol, Balzac, Pushkin, Zola, Turgenev, Tolstoy, Dostoyevski ve Zweig geldi. Arkadaşlarım genellikle Rus. Kütüphane görevlisi okuduklarımı bağışlamamı istiyor. Cezaevi kütüphanesinde pek roman yokmuş. En çok isteği de benim yazdıklarım. Anlatıyor. Bir Noğlu'ya gelmeden önce görev yaptığı cezaevi kütüphanesinde mahkumlar Behçet Can Türk'ün anıları kitabım için sıraya giriyormuş. En çok beğenilen ve okunan kitap buymuş. Ardından ekledi. Cezaevinde uyuşturucu kaçakçıları kalıyordu. Gelen mektuplar ilginçti. Kimi Oda TV'ye haber yazmıştı, kimi de cezaevinden çıkınca sol bir parti kurup herkesi bir çatı altında toplamamı öneriyordu. Bazı mektuplar ise yıllardır cezaevinde suçsuz yattığını anlatıyordu. Sanki benim durumum farksız. En keyifli mektuplar cezaevinde yıllara nasıl karşı konulacağının püf noktalarını yazanlardı. Temel mesele hastalanmamak. Bu yandaş medyayı takip edip de ruh sağlığını korumak mümkün mü? Yine bugün neler yazmışlardı? Yandaş Star gazetesi Oda TV'de belaltı operasyonu manşetine atmıştı. Neymiş, biz Deniz Baykal'a şantaj yapacakmışız. Bayağılık devam ediyordu. Bozacı'nın şahidi Şıracı. Zaman gazetesi de haberinde Taraf gazetesinin bir dönem omuz omuza çarpışan polis yazarlarının demeçlerini, yazdıklarını derlemişti. Türkiye bakın hangi koşullarda 12 Haziran 2011 seçimine gidiyordu. Seks kasetleri. Halk TV'nin, Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'a satılmasına karşı çıkan Deniz Baykal'ın Varan 2 adlı kaset görüntüleriyle ikna edilmesi planına ilişkin notlar ana muhalefet partisini zora soktu. Gözler Ergenekon davasıyla Türkiye'deki muhalif gazetecilerin susturulduğunu savunan CHP'ye çevrildi. Bu noktada Taraf yazarı Emre Uslu çarpıcı bir iddiada bulundu. Uslu ortaya çıkan belgelerin Varan 2'nin varlığını kanıtlaması durumunda CHP yönetiminin tartışmalı hale geleceğini savundu. Bu kasetlerle ilgili Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin rolü varsa Varan 3 seçimde gelir diyen Uslu şöyle devam etti. Seçmen bu ayak oyununu kabul etmez. Kılıçdaroğlu ile Soner Yalçın'ın arasının iyi olduğunu biliyoruz. Kasetle, şantajla, ayak oyunlarıyla bir yere geldiyseniz tabii ki söyleyecek sözünüz olmaz. Önder Aytaş'la Baykal'la ilgili ortaya çıkan kaset skandalının derin devletin oyunu olduğu görüşünde. CHP derin devletle pazarlık mı yapıyor sorusunu gündeme taşıdı. Bu yazılar, demeçler artık Türkiye düşünce haritasının ne derece çölleştiğini gösteriyor. Siyaseti pornografiye indirgediler. Bu özel yetkili gazeteci görünümündeki polisler sık sık televizyon programlarına da katılıyordu. Hepsi cemaatçiydi. Ama bir ortak noktaları daha vardı. ABD'de yetiştiler. Oda TV, Taraf'ın polis yazarı Emrullah Uslu'nun ABD'deki faaliyetlerini gözler önüne serdi. 8 yıldır ABD'de olan komiser Uslu, Oda TV haberleri üzerine tıpış tıpış Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Şimdi kendisini açığa çıkaran Oda TV'ye düşmanlığını Taraf gazetesindeki yazıları ve ekran konuşmalarıyla devam ettiriyor. Emrullah Uslu bu konuda yalnız değildi. Örneğin Oda TV operasyonuyla başlayan medyaya yönelik sindirme, korkutma misyonunu bir gazeteci üstlenmiş görünüyor. Faruk Mercan. Önceki bölümde yazdım. Eskiden pek ortalıkta gözükmez, televizyonlara çıkmazdı. Ama şimdi ne olduysa oldu, kim ne dediyse dedi, her fırsatta bir televizyon kanalında. Yetmiyor, bazen günde 2-3 kanala çıkıyordu. Demek yeni görevi buydu. Bunu hatırlatmamın nedeni var. Faruk Mercan'ın da birkaç yıl ABD'de kurs aldığını biliyor musunuz? Onun yolu da ABD'den geçti yani. Peki, birdenbire medyada ortaya çıkıp bavul bavul sözü bana belgeleri yayınlayan Mehmet Baransu da ne tesadüftür ki birkaç yıl ABD'de eğitim aldı. Sorarsanız hepsi İngilizce öğrenmeye gitti. Ergenekon operasyonu başlamadan önce ABD'de bulunanların listesini çıkarmak iyi haber olurdu. İlk başa da Ahmet Altan ve Cengiz Çandar'ı koymak gerekir. Hangi üniversitede ders aldılar acaba? Müfredat neydi, kim bilir? Bu listeye Radikal'in yeni kılavuzunu da yazmak gerekir. Eyüp Can, Yasemin Çongar'ı atlamamak lazım. CIA'den, FBI'den burs alan, kurs gören polisleri de eklemek gerek bu listeye. Operasyon nasıl bir eğitimden geçirilerek uygulamaya konulmuştu ortaya çıksın. Kimse bu karanlık noktaların üzerine gitmiyor. Yandaş medya, merkez medyayı da etkileyerek gündemi belirliyor. Örneğin, gazeteci Ahmet Çık, İmam'ın Ordusu kitabını benim emrimle yazmış ve Sabri Uzun adıyla çıkaracakmış. Bu iddiaların tamamı yalan. Ahmet Çık Oda TV'ye polisteki cemaat örgütlenmesi üzerine yazdığı kitabı kesinlikle göndermedi. Ama bir başka gazeteci emniyet üzerine yazdığı kitap taslağını Oda TV'ye gönderdi. Kim olduğunu duyunca küçük dilinizi yutacaksınız. Sizi merakta bırakmadan hikayeyi anlatayım. Bir gün Oda TV genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, tarafın polis kökenli yazarı Önder Aytaç'tan bir e-posta aldı. Aytaç e-postasında bizi şaşırtan ifadeler kullanıyordu. Her sabah kalktığında ilk iş olarak Oda TV'yi okuduğunu, yalnız haberlerimizi değil kendisine karşı olumsuz ifadeler kullanan okuyucu yorumlarını da takip ettiğini yazmıştı. Ayrıca Aytaç Oda TV'den iki ricada bulunuyordu. İlki ekte gönderdiği yeni kitabının taslağına dayanarak Oda TV'nin kitabı haberleştirmesini rica ediyordu. Diğer isteği ise daha şaşırtıcıydı. Eğer Oda TV yönetimi de uygun görürse Oda TV'de yazarlık yapmak istiyordu. Aytaç'ın teklifini öğrendiğimde konuyu Oda TV'de tartışmaya açtım. Taraf dahil birçok gazeteden kovulan gazetecilere Oda TV sayfalarının açık olduğunu kötü günlerinde arayarak söylemiştik. Örnek Sevan Nişanyan, biz de yazabileceğini söylemiştik. Soğuk bakmamıştı. Varan 2 ve İklim Bayraktar varken ne açıklama yaptı biliyor musunuz? Yazar olmam için bana kadın gönderdiler. İnanın şaka yapmıyorum. Evet, biz herkesin yazmasını, herkesin konuşmasını istiyorduk. Ancak durum şimdi biraz farklıydı. Siyasal kimliğinin önemi yoktu. Sorun üslup meselesiydi. Önder Aytaç yazılarında polise operasyon çağrıları yapıyor, kimlerin cezaevine atılmasının gerektiğini söylüyordu. Böyle bir yazarın yeri Oda TV olamazdı. Genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Önder Aytaç'a verdiği cevapta yazarlık talebine değinmedi bile. Öylesine kibardık ki, kırılmasın diye özen gösterdik. Kibarca ret anlamına gelen yanıtımızı verdik. Önder Aytaç ısrarlıydı. Bir sonraki mesajında kitap taslağını yalnızca Oda TV'ye gönderdiğini, Oda TV'nin bu sayede yalnızca kitabın çıkacağını değil, içeriğini de haberleştirebileceğini söyledi. Oda TV'ye yazar olma konusunu da tekrar gündeme getirdi. Bu kez yanıt vermeyerek meseleyi kapattık. Önder Aytaç'ın da Oda TV yazarı olma önerisini kabul etseydik, bugünlerdeki gibi televizyonlara çıkıp Oda TV Ergenekoncudur diyecek miydi? Ya da daha önemlisi, Ahmet Şık'ın gönderilmemiş kitabını Ergenekon belgesi yapan savcılık, Önder Aytaç'ın gönderdiği kitap taslağını neden görmedi? Ya Aytaç'ın kitabını da Ergenekon yazdıysa? Bakınız, Önder Aytaç farklı biri. Seveninin, beğeneninin çok olduğunu düşünmüyorum. Ancak dilinin cezasını çok çektiğini de biliyorum. Örneğin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kişilik haklarına saldırdığı için 10 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı. Aytaç tazminatı ödemeyince Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin haciz işlemlerini başlattı. 21 Mayıs 2010'da Önder Aytaç'ın evindeki bazı eşyalara el konulmak için kapısı çalındı. Uzun bir süre çalınan kapı çilingir tarafından açılınca Önder Aytaç'ın evde olduğu ortaya çıktı. Aytaç'ın parayı ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine evindeki bazı eşyalar haczedildi. Önder Aytaç 15 Temmuz 2008'de Yeni Şafak gazetesine verdiği mülakatta İzmir NATO üssüne saldırı planının Doğu Perinçek'ten çıktığını iddia etmişti. Kimileri polisle yatağa girince işte böyle evdeki yataktan da oluyordu. 37. Ayrımın sonu. Sayfa 443.